Ayrım 19.
Geçip giderken kadın satıcılar bağırırlar arkasından. E bir çocuğun olsun artık. Kral yumuşak, babacan ve iyi niyetli bir kişidir. Lalasından ciddi bir edebiyat, tarih ve coğrafya kültürü edinmiştir. Ancak krallık görevi içinde yetersizdir öğrendikleri. Hem kendini de sıkmaktadır bu konu. Aslında özel bir yaşam için yaratılmıştır. Sofra zevklerinden hoşlanır. Av meraklısıdır ve çilingirliğe eli yatkındır. Hantal, kaba görünüşlü, davranışları sıradan bir kişidir. Düşünce dünyası da ona göre hem de 1790'da bir av partisinden dönerken söylediği şu söz yanındaki bir görevliyi hayretler içinde bırakır. Benim gibi yiyen, içen, iyi uyuyan, gülen, dünyanın en neşeli insanından ne beklenebilir? Sofrasında bulunan Avusturya elçisinin söylediği de şu. Yiyip içerken öylesi ölçüsüzlük içinde ki aklını yitirecek gibi oluyor. Rams'da tacı başına koyduklarında sıkıntı veriyor bana der. Kendisine istifasını sunan Maleşerps'e verdiği yanıt da hoş. Ne kadar mutlusunuz. Ah bir de ben yerimi terk edebilsem. Devlet işleri için bu deneyimsizlik ve gönülsüzlüğe kararsızlık ve karakter zayıflığı da eklenir. Bir tarafı seçip bağlanmakta güçsüzdür. Bütün etkileri açıktır. Konuştuğu kimse değişince düşüncesi de değişir. Öyle olduğu için de Necker'le liberal ve reformcu ise arkadan Marie Antoinette'i dinleyip otoriter ve tutucu olur. Akşam söylediğini ertesi sabah yerinde bulmaz. Arada sallanıp duran bir kişi olarak doğaldır ki ne eşine güven verir, ne kardeşlerine, ne nazırlarına, ne de uyruklarına. Halk arasında iradesi yerinde değil diye adı çıkmıştır. Sözüne kimse güvenmez. Çoğu kez de iki yüzlü ve kalleş olarak görülür. Asası elinden düşmüştür. Herkesten fikir sorup öğüt bekler ve her gelenin yüzüne bakarken şunu sorar gibidir. Ne yapmalı, ne yapabilirim? Bir gün Rivarol terbiyesini bozup şöyle diyecektir. Kral olunuz lütfen. 16. Louis'nin hükümdarlığı 19 yıl sürdü. Ülkede sosyal ve iktisadi temelleri sarsıp bütün bir eski rejimi yerle bir edecek güçlüklerle doludur o yıllar. Bol hasatla kötü hasadın biri gelir biri gider. İktisadi durgunluk ve kıtlık, kuraklık ve hayvanlar arasında salgın köylüyü perişan eder. Calonne'un Fransa'dan çok daha ileri bir teknik aşamada bulunan İngilizlerle 1786'da sakınmadan yaptığı Eden-Rhineval anlaşması sonunda Britanya'nın sanayi ürünleri ülkeyi istila eder. Köyde ve kentte zanaatçıları bir iflas dalgası içine atar. Köylünün yaşadığı yaşam değilken feodal haklar, kilise ondalıkları ve krallığın saldığı vergiler çılgına döndürür insanları. İnişe geçtiği bir sırada tarihin bir aykırılığı olarak kralın destek olduğu soylular sınıfı da köylülerin gırtlağına sarılmış, eski defterleri karıştırmaktadır. Onlardan yolduğuyla saray yaşamını sürdürmenin arkasındadır ve böylece devrimci hareketin içinde un ufak olmadan önce onu hızlandırmaktadır yaptıklarıyla. Ruhban da bölünmüştür. Skandal içinde yüzen ve düzeyi düşük yüksek ruhbanın yanı sıra aşağı ruhban halk çocuğudur. Demokratik düşüncelere açıktır. Kökeniyle, okuduklarıyla ve kiniyle bir hareketin içine atılacak durumdadır. İktidara ulaşmak için eşitlik arkasından koşan burjuvazi, köylüleri ve kentlerin sıradan halkını yanına katmanın aranışı içindedir. Bu uyuşmazlıklara hakemlik edebilmek için tahtın ne siyasal, ne idari ve ne de sosyal bir felsefesi vardır artık. Rivarol'un deyimiyle tacı gözlerini kapatmış bir halde uçuruma doğru koşmaktadır. Dahası Mason localarının istila ettiği orduya da güvenemez durumdadır. 16. Louis'nin hükümdarlığı böyle bir ortamda başlar ve sürer. Yeni kral 15. Louis dönemiyle bağları koparmak amacıyla Louis Le Sèvre'i göreve çağırmak isterken, Pompadour için yazdığı iğneleyici bir şiir yüzünden eski kralın gözünden düşmüş Maurepas'ı davet eder. Kamuoyunun isteklerine uygun hareket ettiği inancıyla Mop ile Terra'yı azledip parlamanları yeniden toplantıya çağırır. Bu sonuncu önlem ayrıcalıklıların iktidarını ihya etmek demektir. Kral çeşitli nazırlıklarında namuslu adamlarla çevrili durumdadır. Dış işlerinde Vergen, Harbiye'de Saint-Germain, Bahriye'de Sartin, saray için Malesherbes vardır. Daha da önemlisi maliyeye Turgot getirilmiştir. Turgot, iflaslara yol açmadan, vergileri artırıp borçlanmalara başvurmadan, bütçede tasarrufa giderek mali bunalıma bir çözüm aranışı içindedir. Genel zenginliği geliştirerek de eski vergilerin verimini artıracaktır. Buradan kalkarak tahıl ticaretini serbest bırakır. Bu da Unlar Savaşı'na yol açar. Bu arada korporasyonları ve krallık angaryasını kaldırır. Bu sonuncunun yerine herkesin maliye karşısında eşitliği ilkesini getiren bir vergi koyar. Bu tasarruf politikası ile eşitçi tasarılarından irkilen ayrıcalıklılar parlamanlar yoluyla krala uyarılarda bulunurlar. 16. Louis bir an için tutar nazırını, sonra Marie Antoinette'in ayartmasıyla istifasını ister. 31 Mayıs 1776. Yerine geçen Cluny de Nuits, Turgot'un kararlarını yürürlükten kaldırır ve kral da maliyeye Necker'i çağırır. Cenevreli bir protestan bankacı olan Necker, maliyeye bir çeki düzen getirir. Doğrudan vergileri artırıp bütçede tasarrufu çoğaltır. Ne var ki Fransa'nın desteklediği Amerikan Bağımsızlık Savaşı felakete götürür bütçeyi. Parlamanlar, saray takımı ve genel mültezimlerin karşısına geçtiği Necker, kamuoyuna hitapla Krala Hesap diye bir kitap yayımlar. Orada pek de doğru olmayarak gelirlerin giderlerden çok olduğunu söylerken, saraya ve ondan otlananlara ayrılan korkunç rakamı serer gözler önüne. Yine Marie Antoinette'in araya girmesiyle azledilir. 19 Mayıs 1781. Joly de Fleury ile Lefebvre d'Armançon 1781-1783'den sonra kraliçe yaranı Kont d'Artos ile Polignac'ların kurduğu Calonne'u getirtir göreve. O da Necker'in Amerikan Savaşı sıralarında yaptığından çok daha fazla olarak 487 milyonluk bir borçlanmaya gidip hazineyi yağmalar. Turgot'un toprak vergisini yeniden gündeme getirmek isterse de bir eşraf meclisi oylamayı reddeder. Calonne ayrılmak zorunda kalır ve Marie Antoinette, Toulouse Başpiskoposu Lune de Brenne'i çağırtır göreve. Onun yaptığı da Calonne'un tasarlarının başarısız bir uygulamasıdır. Eşraf, mali kararları reddettiği için görevden alınır. Onun gibi reddeden ve Etat Generuk'un toplantıya çağrılmasını isteyen parlaman da sürgüne yollanır. Ancak karışıklık çıkınca yeniden çağrılır. Dük d'Orléans tekrar karşı durup yasaya uygun değildir bu der. Kral yanıt verir. Uygundur çünkü ben istiyorum. Kral parlamanı feshetmeye hazırlanırken Paris'te ve çeşitli kentlerde başkaldırılar patlak verir. Grenoble yakınında Vizy şatosunda soyluların, ruhbanın ve Tiyer Etat'ın 600 temsilcisi bir araya gelip Etat Generuk toplantıya çağrılmadığı sürece vergi ödememeye çağrıda bulunur ülkeye. Devlet kasasında 400 bin frank vardır. Brienne, Etat Generuk'un çağrıldığını haber verir. 8 Ağustos. Yerine Necker geçer. 25 Ağustos. Ve Tiyer Etat'ın temsil gücünü iki katına çıkarır. 1789'da gerçekten devrim başlar. Ne var ki devrim karşısında 16. Louis çeşitli etkiler arasında oradan oraya savrulup kararsız ve çelişkili bir politika uyguladı. Bu burjuvaziyi iktidarın fethine doğru götüren büyük harekete dayanmaktan çok aristokratik tepkiye yaslanıp mutlakiyeti kurtarmak amacıyla bir artçı savaşı sürdürdü. Pek bilinse de yaptıkları özetleyelim. Kendini ulusal meclis olarak ilan eden Thiers'in kararına karşı çıktı önce ve toplantıların yapıldığı salonu kapattırdı. Jules de Pomand ile karşılaşınca zümreler halinde oy vermeyi dayattı ve sonunda boyun eğip ortaklaşa toplanmayı emretti. Marie Antoinette ile Comte d'Artos'un etkisi altında yeniden zorlayıcı önlemlere dönüp yabancı alayları Paris dolayında topladı. Necker'e yol verdi ve böylece Bastille'nin alınışıyla sonuçlanan olayları kışkırttı. Bu kez tekrar boyun eğip belediye binasına gelerek aslında iktidarının düşüşünü onaylayan üç renkli kokardı kabul etti. Necker'i göreve çağırdı. Ama öte yandan insan ve yurttaş hakları bildirisiyle feodal rejimi ortadan kaldıran meclis kararlarını onaylamayı reddederek direnişe geçti. Hiddete kapılan Parislilerce başkente getirildi ve onların tutsağı olacaktır artık. Federasyon bayramında anayasaya uyacağı hakkında ant içti. Ruhbanın yeni statüsüne karşı çıkıp dışarıya kaçıp gitmişlerin, doğu sınırında karargah kurmuş kendine sadık birliklerin eylemine ve Avusturyalıların müdahalesine bel bağladı. Bunun bir sonucu olarak sınırdaki Bouillie'nin ordusuna katılmak üzere çoluk çocuk Paris'i gizlice terk etti. Ne var ki Varennes'de tutuklanıp bir kez daha Paris'e getirildi. Cumhuriyetçiler tahtından indirilmesini istiyorlardı. Ancak meclis durumunu askıya aldı. Bu ise Şamdemar gösterilerine yol açtı ve üzerlerine ateş açılarak dağıtıldı yığınlar. Kurucu meclis bölünmeden önce hükümdara anayasal haklarını yeniden verdi. Girondinlerle tarihin bir aykırılığı diyebileceğimiz bir anlaşma içinde devrimci orduların yenileceği inancıyla Bohemya ve Macaristan kralına savaş açtırdı. İlk yenilgiler üzerine Girondinler meclisten kamu selameti adına önlemler çıkarttılarsa da vetosuyla karşı çıktı onlara. Bunun sonucu patlak veren 20 Haziran'daki halk hareketine kafa tuttu. Krala karşı en ufak bir şey yapıldığında Paris'i yerle bir edip halkı kılıçtan geçirmekle tehdit eden Brunswick'in bildirisi 10 Ağustos olayına yol açtı. Komünün çağrısı üzerine seksiyonlar ve federeler İsviçreli askerleri öldürdüler ve Tuileries sarayını bastılar. Meclise sığınmaktan başka çaresi olmayan 16. Louis görevinden alınıp Temple Kilisesi'nin bir köşesine hapsedildi. Ertesi gün konvansiyonun oturuma açıldığında krallığa son verildi ve cumhuriyet ilan edildi. Eski kralın yazgısını çizmek kalıyordu geriye. Sarayda demir çekmecelerin bulunmasından sonra bir dava açmak kaçınılmaz olmuştu. Çünkü ihanetin yeni kanıtları vardı bunlarda. İtiraz olarak anayasanın kendisini dokunulmaz ve sorumsuz saydığı ileri sürüldü. Bu sava karşı Robespierre bir kamu selameti önleminin söz konusu olduğu yanıtını verdi. Üç savunmacısı vardı sanığın. Dava sonunda Louis Capet ulusun özgürlüğüne ve devletin güvenliğine karşı komplo kurmaktan suçlu görüldü. Davanın yürüyüşü bakımından hiç de hakkaniyete uygun olmadığı söylenir. Suçlamak için bütün önlemlere başvurulmuştu. Dahası konvansiyon üyeleri hem suçlayıcı hem yargıç durumundaydılar ve önceden hükmü vermişlerdi. Öyle de olsa zayıf bir çoğunlukla ölüme karar verilir. 21 Ocak 1793'te de bütün ömrünce gösteremediği bir yücelikle giyotine yürür. Marie Antoinette'e gelince İmparator 1. Franz'la İmparatoriçe Marie Theresa'nın küçük kızıydı. Savsaklanmış bir eğitim gördü. Politika gereği evlendirildiği kocası da savsakladı kendisini. Güzel, uçarı, şakacı kadın zaten nazik durumdaydı. 1774'te kraliçe olunca kuşku verici ziyaretleri, hesapsız harcamaları, aldırışsız tavırları yüzünden hızla halkın gözünden düştü. İftiralar da eklendi bunlara. çocuklarının kraldan olmadığı bunlar arasındadır. Fransız elçisi Mercy d'Argento anlattıklarına bakıp annesi Maria Teresa felaketine koşar adımlarla gidiyor kızım diye olacak biteceği yıllar öncesinden haber verecektir. Büyük bir bölümü Amerikan Bağımsızlık Savaşı'ndan bilinen maliyedeki açık çok geçmedi kraliçenin çılgınca giderlerine bağlandı. Son olarak gerdanlık davası tuz biber ekti her şeye. Kardinal de Rohan, kraliçenin sevgisini kazanmak için pek pahalı bir gerdanlık almış armağan etmişti. İşin dedikodusu yapılıp da davaya döküldüğünde parlaman kardinali akladı. Kararın gerekçesinde bir kraliçeyi baştan çıkarmayı kolay bir iş olarak görmek suç değildir deniyordu. Devrim öncesinde saygınlığı 10 paralıktı kısacası. Devrim patlak verdiğinde ise Marie Antoinette harekete karşı direnmenin başına geçti. Mutlakiyetçi gelenek içinde yetiştiğinden halkçı özlemleri anlayamıyordu. Anayasalı monarşi ilkesine olsa olsa düşman olabilirdi. O güne değin ne sevgi ne de saygı besledi krala. Böylece duraksamalı ve çelişkili bir politikanın içine itti. Selameti yalnız yabancı müdahalesinde gördüğü için Lafayette'le Mirabeau'nun desteklerini arka arkaya reddetti. Kralın dışarıya kaçması konusunda beynine girdi. Ve Avusturya ile savaş patlak verdiğinde ise General Dömürez'in planlarını Viyana Sarayı'na ulaştırdı. Tuileries'in ele geçirilmesinden sonra 16. Louis ve çocuklarıyla hapsedildiği Temple Kilisesi'nden bir süre sonra bir başka hapishaneye götürüldü. Oğlundan da ayırmışlardı bu arada. Sonunda 14 Ekim 1793'te devrim mahkemesinin önüne çıkarıldı. Ve 16 Ekim'de yurtta ihanetten ölüme mahkum edildi. Suçlanırken 8 yaşında oğlunu baştan çıkardığı da ileri sürülerek onuruyla oynanmak istenmişti. Buna karşı söylediği ünlüdür. Yanıt vermediysem şundandır der. Bir ana hakkında böylesi bir suçlamaya doğa karşıdır. Burada bulunan bütün anaları tanık tutuyorum buna. İdamına karar verildiği sabahın saat 4'ünden birkaç saat sonra devrim alanına götürürler onu da. Öyle derler, daha 38 yaşında olduğu halde 60'ında görünüyormuş. Çünkü Varen'den gerisin geri getirildikten sonra bütün saçları ağarmış imiş. Giyotine onurunu koruyarak yürür o da. Son korkusu halkın kendisini paramparça etmesiymiş. Ne var ki halk bir başka büyük kavganın içindeydi o sırada. 16. Louis ve Marie Antoinette tarihin aktörü olabilirlerdi, oyuncağı oldular oysa. Napolyon Bonaparte. İnsanlık tarihinde adı kitlelere en çok yayılmış insan Napolyon Bonaparte'tır hiç kuşkusuz. Ama 150 yılı aşkın bir süreden beri üzerinde en çok tartışılan kişiliklerden biri de o. Kimine göre bu garip general Fransız halkına boyunduruk vurup doğmak bilmez tutkusuna feda etmiştir onu. Kimine göre ise dahi bir asker ve devlet adamıdır. Modern Fransa'nın ve Avrupa'nın kurucusudur. Ünlü sözlük ve ansiklopedi yazarı Pierre Larousse'un okuyucularına onu nasıl sunduğunu da biliyoruz. Cumhuriyetçi general, 1769'da Ajaccio'da doğmuş. 8. yılının 18 Brumaire'inde Paris'te ölmüştür. Ancak unutulmamalı, bir tarihte iktidara zorla el koyan bu insan, kimi zaman sadakatsiz de olsa devrimin mirasçısı oldu. Sıfatları arasında biri de şu, çizmeli Jacobin. Böylece Fransız devriminin büyük kişiliklerinden bahsedip de ondan bahsetmemek doğru olmaz. Napolyon Bonaparte, 15 Ağustos 1769'da Korsika'nın Ajaccio kentinde doğdu. Korsika'da onun doğuşundan 2 yıl önce Cenevalılarca Fransa'ya satılmıştır. Aile bir küçük soylu aile ve kalabalık. Ana babanın yanı sıra 5 oğlan ve 3 kız. Daha önce direnmeci Paoli'nin yanında savaşmış olan baba, oğullarından ikisi için burs elde eder. genç Bonaparte Autun'da 1179 ve Brienne'de 1779-1784 okuyacaktır. Yenilgiye uğramış bir ülkenin çocuğu olmanın ezikliğinin yanı sıra serde Korsikalı gururu da var. Öğretmenlerinden biri bir gün ceza diye diz çöküp yemek yedirtmek ister, çocuk direnir. "Hayır," der, "Monsieur, diz çökerek değil, ayakta yiyeceğim. Benim ailemde ancak Tanrı'nın önünde diz çökülür." Çalışmalarına gömülür bu arada. Yer gibi okur kitapları. En başarılı olduğu ders de matematiktir. O yüzden de 1784'te Paris Krallık Askeri Okulu'nun giriş sınavlarını kazanacak ve 1785'te topçu teğmeni olacaktır. O sırada baba ölür. Genç teğmen güdük aylığından anasına ve kardeşlerine de yardım eder. Kendisini hiç terk etmeyecek bir okuma tutkusu vardır. Gözde yazarları arasında Rousseau ve Voltaire gibi filozoflar ve Mably, Mirabeau ya da Necker gibi siyaset kalemleri bulunuyor. Ancak asıl ilgisi tarihçiler, coğrafyacılar ve askerlik sanatını anlatanlardır. En iyi biçimde hareket edebilmek için önce öğrenmek gerekir. Kuralı bu. 1783 yılına değin bir Fransızdan çok Korsikalı hisseder kendini. Ancak kendisine hiçbir şey vermeyecek olan ülkesinden de kaçar ve Fransa'ya gelir. Ailesi Marsilya'da güç yıllar geçirir. 1793 Fransa'sı da çetin koşullar içindedir. Ülke dört bir yandan tehdit altındadır ve Krallar Avrupası genç Jacobin Cumhuriyeti yok etmenin arkasına düşmüştür. Bonaparte Jacobin olur. O andan başlayarak artık Fransızdır da. Kurtarılması gereken bir yurt vardır. Montanyalıların cumhuriyetine bağlılığını bir kitapçıkta dile getirir. Halk kitleleri karşısında tavrı ise horlayıcıdır. Çoğu Fransız gibi o yığınların eylemine bir yön vermek gerektiği düşüncesindedir. Yeteneklerin ve zenginliğin yurdunu yaratmak için onlardan yararlanılmalıdır. Yurttaş Bonaparte'ın önüne bir fırsat da çıkmıştır yurtseverliğini göstermek için. Toulon'un İngilizlerden boşaltılmasında başında bulunduğu topçu birliğinin büyük yararlılığı görülür. Robespierre'in kardeşi genç subaydan olağanüstü diye bahsedecektir Paris'e. Göz doldurucu bir sonucu vardır bütün bunların. Kamu Selameti Komitesi Tugay komutanı yapar kendisini. Montanyarlara bu yakınlığı 9 Termidor'dan sonra bir ara gözden düşmesine yol açacaktır. Ancak kralcı tehlike uç verince talih de güler yüzüne. Bara göreve çağırır Bonaparte'ı. 1795. O da 13 Vendemer'de tepeler gericileri. Cumhuriyetçiler yanında büyük bir saygınlığı vardır. Gönlü de şenlenmiştir. Bara eski metreslerinden biriyle Josephine'le tanıştırır onu. Bonaparte 27, kadın 33 yaşındadır. Tutulurlar birbirlerine ve 9 Mart 1796'da evlenirler. Arkasından İtalya ordusunun başına getirilir. Orduyu büyük bir disipline kavuşturur ve onunla Avusturyalıları yenilgiden yenilgiye uğratır. Fransa'nın büyük kazançları vardır ve zafer kazanmış general artık bir politikacıdır da. Drektuvar her şeyini, hatta yaşamını Bonaparte'a borçludur. Ancak rahatsızdır da ondan. İngilizleri anlaşmaya zorlamak için Britanya ticaretinin can damarı Hint'e giden yolu ele geçirmek düşünülür. Bonaparte'dan kurtulmanın da bir bahanesidir bu. Tutar Mısır seferini icat ederler. Akıllarından geçen Bonaparte oraya gidecek ve adamlarıyla çölün kumları arasında gömülüp yok olacaktır. Ne var ki düşünüldüğü gibi olmaz gelişmeler. Burada o ünlü Mısır seferinin ayrıntılarına girmeyelim. Olumsuz olduğu kadar olumlu yanları da vardır o seferin. Ne var ki Bonaparte fazla kalmaz, Fransa'ya döner. Çünkü dış tehlike Jacobinlere iktidara yürümenin yollarını açmıştır bir bakıma. Yeni zenginler ise aristokratlar kadar yabancı ordulardan da kurtulmak isterler gerçi. Ancak ikinci yılının mirasçılarının ve anarşistlerin ellerine düşmekten de korkarlar. Hükümeti ele geçirmek ve 1789'un kazanımlarını burjuvazi için güvenceye bağlayacak dayanıklı bir iktidar kurmak gerekmektedir. Bir hükümet darbesi yolları açacaktır. Bir kılıç olmalıdır ortada. O kılıç Bonapart'tır. Ancak kılıç devrim günlerinden hoşlanmadığı gibi parlamenter günlerden de hoşlanmamaktadır. İşler tezgahlandığı gibi yürür. Ancak tertipçiler pek çabuk farkına varırlar ki başlarına bir efendi getirmişlerdir. 18 Brumaire'le yeni bir dönem başlar. Napolyon için 1800-1811 yılları modern Fransa'nın ve Avrupa'nın kurucusu olarak tarihin sahnesine çıktığı yıllardır da. Önce konsüllük, arkasından imparatorluğun ilanı ve imparator.